Arkadaşlar merhaba, Togan Karataş ben. Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Bugün birazcık değişik bir kayıt olacak. Ben yine solo bir kayıt alıyorum. Şimdi bildiğiniz gibi hepimiz evlerimizdeyiz. Dolayısıyla hem basketbol sezonunda şu an için askıya alınmışken Orçun ve Efecan'ı kayda davet etmem pek doğru olmazdı. Sonuçta özellikle Efecan'ın yol gelmesi gerekiyor. Şimdi bugün birazcık bu koronavirüsün basketbol dünyasına etkisi ve genel olarak toplumsal açıdan bizi nelerin beklediğine ilişkin bir program, bir akış kendi kendime çıkardım. Birazcık bilmiyorum, belki beni dinleyenler, bu programı dinleyenler biliyordur. Ben aynı zamanda iktisatçıyım. Birazcık hani iktisatçı gözüyle de incelemeye çalışacağım ama tabii ki yani böyle bir ders verme şeklinde olmayacak. Canınızı böyle teknik bilgilerle sıkmayacağım ama bu virüs özelinde sporun ve toplumun yeni normallerini, hayatımızı belirleyecek yeni normları da bulmaya çalışacağız birlikte. Belki buna azıcık bir katkı yapmış olabilirim. Şimdi hepimizin işte evlerde yaptığı faaliyetler değişik. Yani kimimiz Netflix izliyordur, kimimiz televizyon izliyordur. Kitap okuyanlar vardır, işte online kursları takip edenler vardır ya da çocuklarına bakanlar vardır. Özellikle şey çok hoşuma gitmişti galiba, Isaiah Thomas, bir NBA basketbolcusu biliyorsunuz, bir tweet atmıştı. Öğretmenler maksimum maaş almalı çünkü evde çocuk bakmak çok zor diye. Bu gerçekten insanların evde olma hali başlangıçta eğlenceli gelebilir ama aslında normalimiz değil. Yani insan sosyalleşmek için yaşıyor demeyeceğim. Fakat yine de sokağa çıkma ihtiyacı, birkaç kişiyle görüşme ihtiyacı nadiren de olsa, insandan insana değişse bile bu söz konusu olabiliyor. En asosyalimiz bile, ki ben kendimi böyle çok sosyal olarak görmem, evde uzun süre kalınca sıkılır. Ben zaten günde hani 3 kere kızım Namar'ı gezdiriyorum. Sosyal mesafeyi koruyarak elbette. Bizim mahallede de insanlar şu an gördüğüm kadarıyla sosyal mesafeyi koruyorlar. Umarım siz ve sizin çevrenizde de durum böyledir. Yani insanlar her alanda, her zaman olması gereken aslında bu sosyal mesafeyi koruyorlardır. Şimdi birazcık şeyden başlayalım. 31 Aralık 2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü, işte Wuhan'da biliyorsunuz, Çin'de henüz bilinmeyen bir virüsün ortaya çıktığını duyurdu. Daha sonra biliyorsunuz o kent karantina altına alındı ve işin tehlikeli olabileceğine ilişkin haberler okumaya başladık. Sonra yavaş yavaş yayılmaya başladı. Biliyorsunuz işte küreselleşme denen bir şey var artık. Yani milyarlarca yolcu söz konusu, her yıl insanlar uçakla veya başka yollarla geziyorlar. Dünya artık bundan 200 sene öncesine göre çok daha farklı bir durumda. Mal alışverişleri var. Yani insanlar birçok yerde iş gereği bulunup tekrar geri dönmek durumunda olabiliyorlar. Ve haliyle Çin'den de birçok ülkeye sıçramış durumda. Türkiye'de ne yazık ki bunlardan biri ve küresel bir salgın olduğu kabul edildi. Şu an itibariyle benim önümdeki veri şöyle: 196.771 kişinin koronavirüsle doğrudan koronavirüs kaptı diyelim söyleniyor. 7.000 ne yazık ki 7.927 kişi, bu veri dünya çapında, hayatını kaybetmiş durumda. 81.683 kişinin de kurtarıldığı, yani iyileştirildiği söyleniyor. Dolayısıyla halen aktif olarak 107 bin civarında kişi korona tehlikesiyle karşı karşıya. Lineer olarak çok hızlı gelişti bu koronavirüsün yayılması dünya genelinde ama logaritmik olarak baktığımızda kısmen bir yavaşlama var. Özellikle Şubat ayında biraz yavaşlamıştı aslında, fakat Mart'la birlikte yeniden hızlanmaya başladı. Biz de uzun süre herhangi bir Türkiye'de salgına ilişkin bir veri duymadık. Yani hiç kimsenin koronavirüse yakalandığını duymadık. Ama bakan yakın tarihte biliyorsunuz açıklama yaptı. Bir kişiyle başladık. Şu an sayı ne yazık ki artıyor. Büyük ölçüde bunun yurt dışından gelenlerden kaynaklandığı söyleniyor. Tabii bütün dünyada insanların Ne kadarını test edebiliyoruz? Bu da henüz belli olmadığı için sadece Türkiye için değil dünya çapında bu sayıların doğruyu yansıtıp yansıtmadığını da bilemiyoruz. En azından burada %100 yani kesin bir bilgi var diyemeyeceğim. Özellikle semptomları göstermeden atlatan, belki gençler bu kategoriye girebilir, İnsanları bu veriye kesinlikle dahil edilmediğini söyleyebilirim. Sonuçta bu ölçmekle ilgili bir şey. Benim hep söylediğim bir şey vardır. Ölçmezseniz bilemezsiniz diye. İşte ne kadar ölçebiliyoruz sorusu hem dünya için hem Türkiye için geçerli. Yani bugün ama yani şunu söyleyeyim. Yani İtalya'nın özellikle İtalya ve Fransa'da alınan önlemleri görüyorsunuz. Deneyimlerinden mutlaka dersler çıkarmak gerekiyor. Hani Türkiye bu konuda neler yapıyor, neler daha iyi yapılabilir, bu konuyu işin uzmanlarına bırakıyorum. Ben sonuçta bir sağlıkçı veya bu konuda uzman olan bir insan değilim. Bu anlamda bir pozitif bilim insanı değilim ben. Hani sosyal bilimci sayıyorum kendimi. Yani uyarılara, uzmanların uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada birazcık hem toplumsal yapıyı hem basketbolda konuşacağım için böyle net konuyu bölemeyebilirim. Sizden de sorular aldım. Sağ olun, bir yarım saat kadar bir soru süresi vardı aşağı yukarı sizin için. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı tek tek yanıtlamaya başlayacağım. Önce şu, bizi dinleyenler büyük ölçüde basketbol sever olduğu için şeyden başlayayım. Şimdi bildiğiniz gibi NBA ve Euroleague haliyle tatil edildi. En az 3 hafta olacağı söyleniyor bunun. Sadece NBA'de kulüplerin Çin'le olan daha önceki sorunları da göz önünde bulundurursak, işte Daryl Morey'in o meşhur tweet'i, Hong Kong protestoları sonrası atılan tweet'le beraber bu iş birleşince $700 milyon aşan bir zararın olacağı söyleniyor. Euroleague için her konuda olduğu gibi bu konuda da bir istatistik söz konusu değil ama Euroleague için de Euroleague takımları için de zarar söz konusu. Tabii yani işin sağlık boyutunu söz konusuyken bu maddi zarar çok da önemli bir şey değil. Ben hani veri olsun diye size söylüyorum. Yoksa en önemli konu bu değil haliyle. Tabii Türkiye'de futbol ve basketbol ligleri ne yazık ki hala devam ediyor. Avrupa'da yani futbolda durumu tam bilmiyorum takip etmediğim için ama şunu net söyleyebilirim. Avrupa'da ligi devam eden tek ülke biziz. Yani bu basketbol süper ligi, işte el sıkışmayalım gibi çeşitli açıklamalar yapıldı federasyondan. Ne yazık ki en son Britanya'da da lig durduruldu. Ve tek devam eden lig haline gelmiş durumda. Yani zaten normalde de çok izlenmeyen, finali sene başından belli olan, yani playoff'a kalacak takımların kendi arasında yarıştığı, kısmen düşme hattının da işte artık yavaş yavaş belli olduğu bir ligin neden oynandığını anlamış değilim. Ne planlıyorlar? Yani birinciyi direkt şampiyon mu ilan edeceğiz? Şampiyon ilan etseler ne olacak? Yani Türkiye Ligi'ni kazanmak çok bir şey ifade etmiyor. Ben Fenerbahçe ve Efes'in Türkiye Ligi kazanma konusunda tamam, yani elbette rekabet var, sevinirler kazanan taraf ama sonuçta bu futbol gibi Şampiyonlar Ligi'ne giden tarafı belirlemeyecek. Yani her iki kulübün de bir sürü kupası var ve hani bu kadar da önemli bir şey değil. Hani Karşıyakalılar belki işte biz şampiyon olabilirdik falan diyorlar. Ya kabul ediyorum ama yani bence kesinlikle durdurmalıydı. Yani Euroleague NBA'den daha sonra karar aldı. Zaten Avrupa'da bu konular genelde hep NBA'yi takip ederek yaşadığımız örnekler oluyor. Çünkü böyle bir kriz yönetimi refleksi yok ne yazık ki Avrupa'nın ve tabii haliyle Türkiye'nin de. Avrupa'nın demeyeyim, Euroleague yönetiminin diyeyim. Euroleague yönetimi sonuçta İspanyol, onlar da bizim gibi aslında Akdenizli ve rahat insanlar. Yani bir şey olmazcı kafa yapısına sahip aslında. Yani bu bakımdan İspanyollar ve İtalyanlar ve Yunanlar Türklerle epey benzer arkadaşlar. Siz de biliyorsunuzdur zaten. Toplumsal refleksleri de epey benzer. Halle hükümetleri de benzer. Çünkü hükümet dediğimizde işte toplumun aynası oluyor. Şimdi baktığımızda Euroleague güzel bir şey yapmış bu arada. Euroleague severler için söyleyeyim. Şampiyonluk maçlarını web sitesine yüklemiş. NBA'den de eski maçları açıp izlemeniz mümkün. Ben bu arada aklıma gelmişken şeyi söyleyeyim. En başta söyleyecektim, unuttum bu arada. Hani bugünlerde podcast mi olur diye düşünenler olabilir aranızdan. Şunun için yapıyorum ben bu podcast'ı aslında. Birincisi hani hem farklı bir şeyler yapmış olmak için evde. Çünkü Hani böyle roman okumak da birazcık bazen eğlenceli olmamaya başlıyor veya işte bir şeyler izlemek. İkincisi, morale ihtiyacı olan insanlara bu tip şeyleri sunmanın azıcık da olsa faydalı olacağını düşünüyorum. Yani birazcık böyle hayatı normalleştirmeye yönelik önlemleri tabii ki bırakmadan bir program olsun diye bunu yapıyorum, onu da söyleyeyim. Euroleague'de işte bu dediğim gibi konuya geri dönüyorum. Maçları koymuş. NBA'den de işte sevdiğiniz mutlaka maçlar vardır. Oturup herkes muhtemelen tekrar izliyordur. Hatta benim bir arkadaşım Ahmet Alba Berlin hayranı ve baştan açmış bütün Alba Berlin maçlarını tekrar izliyor. Hani hepiniz neler yapıyorsunuz bilmiyorum ama hani merak ediyorum açıkçası. Söylerseniz ben de öğrenmiş olurum. Böyle bütün maçları tekrardan izleyen veya işte hatta setlerini çalışanlar vardır aranızda biliyorum. Veya tamamen hani basketbol ilgi alanı olmasına rağmen ondan kopup başka şeyler yapanlar da vardır. Buna eminim. Şimdi tabii basketbolun devam edip etmeyeceği konusu birazcık şüpheli. Bunu bilmiyoruz. Fakat benim gördüğüm şey şu. Eğer salgın kontrol altına alınırsa bu 3 ay içerisinde, yani bu aşının bulunması, ki şunu söyleyeyim, 16 Mart yani dün itibarıyla ilk kez bir potansiyel aşı bir kişiye verildi. Zaten 31 Ocak'ta da genomu çıkartılmıştı bu koronavirüsün, COVID-19'un. Yani sadece bilim sayesinde aşağı yukarı 70 günde insanlık epey yol almış oldu. Bunu da söyleyelim. Eğer kontrol altına alınırsa virüs, ben Euroleague'in ertelemeyle devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Köln'de yapılacak olan şeyin Final Four'un ertelenmesine ilişkin bir bilgi yok. Ama yani Euro 2000 ertelenmişken, 2020 özür diliyorum, ertelenmişken, Tokyo Olimpiyatları muhtemelen yapılmayacakken, Euroleague'in yapılıp yapılmaması konusunda bu kadar kesin fikre sahip de değilim. Hatta ben bütün bir yazı normal şartlarda söylüyorum. Gidişat bu yönde çünkü. Sporsuz geçirebiliriz gibi geliyor bana. Yani sonbahara kadar belki de doğrusu da bu olacaktır. Hiçbir spor aktivitesiyle karşı karşıya kalmaya biliriz. Bu durumda ne olur? Yani mesela NBA mesela 2020 şampiyonluğu tamamen iptal mi edilir yoksa lig liderine mi verir? Bunu bilmiyorum. Ama muhtemelen EuroLeague NBA ne yaparsa onu yapacak. Onu söyleyebilirim. Yani NBA derse ki işte normal sezonu lider bitirene kısa bir playoff oynattık veya oynatmadan lider yaptık. Ya da öbür sezonu geç başlatıyoruz. Aralıkta başlatıyoruz. Bu sezonun kısaltacağız öbür sezonu. Bu sezon şampiyonunu kısa bir turnuva ile belirleyeceğiz derse EuroLeague de benzerini yapar muhtemelen. Yani hemen doğrudan bir Final Four oynatmak gibi bir şey yapabilir. Hani bu noktada bir sorularınıza da bakmak istiyorum. Galiba bu konuyla ilgili bir soru vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi mesela yaz aylarında Sebastian Kınaylıklı bir arkadaşım sormuş. Yaz aylarında hayatın normale döneceğini düşünürsek iyimser tabloda EuroLeague bu sezon için hızlandırılmış format uygular mı? Sizin format öneriniz var mı demiş. Saygılarını iletmiş. Sağ olsun, ben saygılarımı sunuyorum. Normale dönerse EuroLeague 3 hafta gecikmeli her şeyi oynatır bence. Yani hızlandırmasına da gerek kalmaz. Biraz işte yaza doğru oynanmış olur. Bir de basketbol salon sporu olduğu için çok büyük bir sorun olmaz. Bence formatı da değiştirmez. Bu bir aylık filan bir sarkmayla Euroleague sezonu bitebilir. Buna böyle bir yanıt verebilirim. Benim format önerim, şimdi eğer konu uzarsa gerekirse insan sağlığını düşünmek çerçevesinde hareket etmek gerekiyor ve gerekirse ligi iptal etmek. Yani hiçbir şey sporcuların, bizlerin, seyircilerin sağlığından daha önemli değil. Çünkü yöneticiler çıkıp birkaç karar alıyorlar ve hani olan sporcuları oluyor. Yani biliyorsunuz yani sonuçta BSL'de oynayan sporcular çok para kazanıyor olabilirler ama yani onların da canı can. Yani futbolda da biliyor bir sürü tepki geliyor. Bu tabii mesela işte en son Muslera galiba biz niye oynuyoruz falan demişti futbolda. İşte Ergin Hoca çeşitli açıklamalar yaptı. Federasyonların alacağı kararların insani olup olmadığını hani hepiniz zaten değerlendiriyorsunuzdur. Buna bakacağız. Basketbolda durum muhtemelen yarın Cumhurbaşkanı bu konuda bir açıklama yaparsa netleşir. Yapmazsa devam ettirecek gibi görünüyor. Çünkü futbolu devam ettiriyoruz gördüğüm kadarıyla. Doğrularsınız beni bilmiyorum ama galiba Nisan sonuna kadar oynanacak deniyor. seyircisiz bir şekilde. Şimdi bu pek de mantıklı gelmedi bana. Levent Türer'in, o da bizim Sebastian Kınay gibi iyi takipçilerimizden biri, bir sorusu var. Şöyle bir rivayet var diyor. Doğrudan playoff gibi ama birinci ve sonuncuyla oynar şeklinde bir playoff olur mu diyor. Bir de kripto paralarla ilgili soru sormuş. Onu sonra bırakayım. Şimdi bu mümkün. Yani şu mevcut birinciyle mevcut sekizinciyi playoff oynatır mı Euroleague? Oynatabilir. Kulüpler buna karşı çıkabilir mi? Bu da mümkün. Ama tabii birazcık aklı selime davet etmek gerekiyor burada. Eğer lig devam edecekse ve bu erteleme bir ayı geçerse, sonuçta lig iptal olmadı, ertelendi. Bir ayı geçerse işte o zaman kulüplerle Euroleague'in oturup anlaşması gerekiyor. Hani sonuçta bu bir kupa, çok da önemli değil. Hani yapılabilecek şeyleri oturup karar vermesi gerekiyor. Hatta bir basit bir, biliyorsunuz NBA'de fikstürü bir basit bir bilgisayar algoritması hazırlıyor. Buna benzer bir basit bir uygulamayla dönüp dolaşıp ligi bitirme kararı da alabilirler. Bunu ben de sizin gibi merak ediyorum. Yine Erman Er yazmış, hocam sizce Euroleague maçları oynanır mı? İptal söz konusu mu? Maçlar oynanmadan playoff'a geçilir mi diye. Ya benim gördüğüm virüs birkaç hafta içerisinde, ben çünkü bilime inanan bir insanım, bütün zorluklara, salgına ve insanların önlemlere uymamasına rağmen kontrol altına alınacak. Buradan da sağlık çalışanlarına, bu konuda aşı üretmeye çalışan insanlara ne kadar müteşekkir olsak azdır diyeyim. Ben inanıyorum bilim insanlarının çalışmalarına ve bunun kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Özellikle son önlemlerden sonra logaritmik artış kısmen yavaşladığı için azıcık iyimserim. Yani dünya çapında bir işte İspanyol gribi, Rus gribi, efendim veba salgını, kolera salgını gibi bir salgının yaşandığı bilimsel şartlarda değiliz. Evet, dünya daha küresel ama bilimde de çok daha iyi durumdayız. Yani insanlık şu an dünya bilim insanlarının ağzının içine bakmış durumda. Ben maçların oynanacağını düşünüyorum. Bu tabii şey açısından da benim çok hoşuma gitti. Özellikle Türkiye gibi. Şimdi sizler podcast dinleyicileri olarak muhtemelen sosyal medyayı takip ediyorsunuz ama Türkiye'de biliyorsunuz insanlar hala haberi gazetelerden ve televizyonlardan okuyorlar. Yani Türk televizyonlarında da ortalama bir tartışmada bile çıkan insanların uzmanlıklarına bakarsanız, hani herkes, birkaç kişi var ve bu birkaç kişi her şeyi biliyor. Her konuda uzman. Yani güvenlik konusunda da uzman, sağlık konusunda da uzman, işte hukuk konusunda da uzman, spor konusunda da uzman, ekonomi konusunda da uzman filan. Yani 10-15 kişi dönüp dolaşıyor sürekli. Din konusunda da uzman. Bir sürü safsatayla, efendime söyleyeyim, hurafeyle karşı karşıya kalmamıza rağmen şu bu koronavirüs sürecinin toplumsal açıdan bize kattığı bir şey oldu. Şu diyeceğim şey, bilim insanlarını dinlemeye başladık. Yani gidip de hurafe saçanları, bu hurafe saçanlar bazıları olabilir, işte yıldız haritası çıkardım, yani astrolojiyle ilgilenenler olabilir, efendime söyleyeyim bilmem neyle bilmem ne yakınlaştığı için şöyle bir hastalık yayılacak falan diyenler olabilir. Bunları dinlemek yerine insanların bilim insanlarını dinlemesi orta vadede bizim için bir kazanç gibi görünüyor. Bu birazcık hoşuma gitti açıkçası. Tabii bu biraz maliyetli oldu ama umut bilimde arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bilime inanmamız gerekiyor. Bilim insanlarının da dediklerini uygulamamız gerekiyor. Onların da tabii insan olduğunu ve çok zor şartlarda çalıştığını unutmayalım. Ve hani şunu da hatırlatayım. İşte Bill Gates'in galiba bir uyarısı vardı. Hani bu kadar silah sanayine yatırım yapacağımıza dönüp dolaşıp aslında bizim uzun vadede işimize yarayacak sağlık sektörü gibi, işte bu virüslerle savaş için alanda yatırımlarımızı geliştirsek daha iyi olur diyordu. Şimdi buradan basketbolla ilgili daha sonra yine podcastler yapacağımızı söyleyeyim. Bu süreç uzarsa biraz işte NBA ve Euroleague tarihine ilişkin retrospektif bir şeyler yapmayı planlıyoruz. O yüzden konuyu birazcık oraya bırakıyorum ve şeye geçmek istiyorum. Bu virüsle ilgili toplumsal birkaç gözlemim var. Ona geçmek istiyorum. Şimdi şuradan başlayayım. Şimdi 31 Aralık'tan bahsettik. Şimdi işte konuşuluyor, işte insan yapımı olduğundan bahsediliyor ya da hayvandan doğrudan insana geçtiğinden bahsediliyor. Bir saniye şu çayımdan bir yudum alayım. Ve hani Çinlilere kızanlar, efendime söyleyeyim. Küfür edenler var. İşte o da yenir mi kardeşim, yarasa da yenir mi falan diyenler var. En son bir balıkçı hapşırdı ve işte şey tweet'i gördüm. Bir balıkçı hapşırdı Çin'de ve Boğaziçi Üniversitesi tatil edildi diye. İşte biz buna küreselleşme diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu tabii birçoğunuzun bildiği konuyu birazcık farklı pencereden bakmaya çalışayım ben. Bilmiyorum tabii siz nasıl bakıyorsunuz ama. Şimdi 1970'lerden sonra dünya ekonomisindeki dönüşüm, işte bu neoliberal devrim denen şeyin dünyada egemen olması, bugün sporun da bu anlamda bu kadar çok büyük bir endüstri hale gelmesini sağlayan nedenlerden biridir bu arada. İle dünyadaki üretim ilişkilerinde ciddi dönüşümler yaşandı. Biz bugün insanlık olarak, evet, evde konformizmin sınırlarında yaşıyor olabiliriz. Yani işte her şeyin bizim için var olduğunu düşünüyor olabiliriz bu dünyada. Pek öyle değil tabii ki. Üretim ilişkilerinin dönüşümü bize şunu unutturdu. Yani işte mevcut kapitalist sistemin, mesela daha yeni yeni iklim krizini konuşmaya başladık. Daha yeni yeni yoksulluğu konuşmaya başladık. Daha yeni yeni eşitsizliği, sağlığın ve eğitimin ne kadar kritik olduğunu, bunların birer insan hakkı olduğunu henüz yeni yeni konuşmaya başladık. Fakat bu aslında 40 yıllık, 45 yıllık hatta bir mevzu. 1974 Şili deneyiminden başlıyor bu iş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda insanlık daha fazla üretim yapmak için, hatta buna biraz sınıf penceresinden bakarsın, işte bazıları çok daha fazla zengin olsun diye, bazıları çok fazla yoksul olmaya başladı ve biz işte ellerinizi sık sık yıkayın, kolonyalayın, önerilerini siz de duymuşsunuzdur. Yıkıyoruz işte ellerimizi. Fakat ben size şöyle bir veri vereyim. Ben yani derslerde de söylerim sık. Türkiye'de değil. Yani dünyada insanların önemli bir kısmı, bu birkaç milyarla ölçülüyor arkadaşlar, %40'ından fazlasının temiz su erişimi yok. Evet. Çoğunun elektrik erişimi yok. Dünyada milyarlarca insan günde 1 dolarla geçiniyor. Temiz yiyecek erişim yok. Hayatında hiç duş almamış insanlar var. Hayatında bizim sürekli tükettiğimiz ürünleri, mesela ben şu an interneti tüketiyorum bir yandan, çünkü verilere falan bakıyorum, kayıt alıyoruz. İnternet nedir bilmeyen, televizyon nedir bilmeyen veya konut nedir bilmeyen İnsanlar yaşıyor hala dünyada. Şimdi bu eşitsizlik bir tarafta duruyor. Bir tarafta da işte bu küreselleşme nedeniyle yayılan hastalıklar var. Yani evet, şimdi hepimiz belki hani panik halinde şey yapmış olabiliriz. Efendime söyleyeyim, hani komplo teorilerine de inanıp, bizde komplo teorilerine inanmak meşhurdur çünkü insanlar bayılır böyle komplo teorilerine inanmaya. Çünkü bilmek inanmaktan daha zor olduğu için inanmaya meyillidir genelde. Bu bütün dünyada böyle. Ama Türkiye'de ve özellikle Amerikan ve Türk halkı bu açıdan birbirine benzer. Komplo teorilerine inanıp işte panik halinde bir şeyler yapmış olabiliriz. Bilmiyorum, belki hani stok da yapmış olabilirsiniz evinizde. Bu stok bu arada irrasyoneldir demiyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Birazcık böyle davranışlarımızın aslında çevre tarafından belirlendiğini unutmayalım demeye çalışıyorum. Çünkü Sombart'ın bir meşhur bir sözü var. Dönemin iktisadi zihniyeti, Werner Sombart'ın, dönemin iktisadi zihniyeti mevcut egemen sistem tarafından yaratılır, belirlenir diyor. Bu biraz materyalist bir bakış açısı. Yani özetle şu: içinde bulunduğumuz sistem, içinde bulunduğumuz hayat koşulları bize bunu ittiği için, bunu dayattığı için, işte makarna alıyorsunuz belki ya da alanlar var çevrenizde. İşte kolonya biriktirenler var. Efendime söyleyeyim, eczanelerde kolonya yok, süpermarketlerde makarna reyonları geri dolmuş durumda. Herkes bir tuvalet kağıdı stoklamış durumda. Yani eve bir stok yapalım. Şimdi tabii burada unutulan birkaç şey var. Ama önce şeyi söyleyeyim. Bir arkadaşım şey dedi, bu tuvalet kağıdı alınmasının psikolojisi şeymiş. Hani bir aylık yiyecek alıp niye 3 aylık tuvalet kağıdı alıyoruzun karşılığı şuymuş. Hani insanlar tuvalet kağıdı büyük olduğu için büyük alışveriş yapıyorum psikolojisiyle daha rahat ediyormuş. Bu bir hani tüketim psikolojisi aslında. Yani kapitalizm altında yaşayan insanların tüketim psikolojisiyle ilgili bir şey. Bana makul geldi bu açıklama. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama durum böyle. Şimdi makarna tüketip işte makarna stoklayıp ne bileyim işte zenginseniz ton balığı stoklayıp değilseniz işte konserveler stoklayıp tuvalet kağıdı vesaire eve tıkıldık, tamam. Şimdi bu evde durmak geçici bir çözüm olabilir ama şunu unutmayalım. Evde dururken elektrik tüketiyoruz, değil mi? O elektrik hizmetini sağlayan insanlar var. Gaz tüketiyoruz. Yani şu an bahara geldik ama sonuçta bahara gelsek bile doğalgaz tüketimi işte kombide falan ihtiyaç. Kombi diyorum yani duşta veya işte muslukta sıcak su ihtiyacınız varsa tüketim devam ediyor. İnternet hizmetiniz var. Bunları bize sağlayan insanlar var. Su tüketiyoruz falan. Bu insanlar çalışıyor. Zaten hali hazırda henüz bir sokağa çıkma yasağı gibi bir şey söz konusu olmuş değil. Şimdi birazcık bunu düşünürsek veya o aldığımız makarnaların ve işte stokladığımız şeyler nerede üretiliyor? Bunlar havadan mı geliyor diye birazcık bunları düşünürsek sanırım şeyi anlayabiliriz. Biz birazcık toplum olarak benim sorunum çözülsün de bu şey değil, makarna alanları için söylemiyorum. Burada kimseyi suçlamıyorum arkadaşlar, tekrar söyleyeyim. Belki ben de böyle yapıyorum. Benim sorunum çözülsün de işte başkasına ne olursa olsun refleksiyle ister istemez yaşıyoruz. Şimdi bu şu demek. Şimdi bencillik, tamam, insanların bencil davrandığı bir çağda yaşıyoruz. Çünkü yani sistem bunu gerektiriyor ve hani işbirliği, dayanışma gibi kavramlar birazcık hayatımızdan çıkmış durumda. Oysa bu virüse karşı en büyük çözüm işbirliğiyle hareket etmek. Özellikle bilim insanlarıyla ve bu konudaki yetkililerle, işte Sağlık Bakanlığı ile mesela işbirliğiyle hareket etmek gerekiyor. Bu konuda çok böyle duyarlı olduğumuza inanmıyorum açıkçası millet olarak. İşte bir sürü uyarıya rağmen toplu alanlarda bulunan mesela düğüne giden insanlar var. Şimdi o düğüne giden insanlar arkadaşlar 3 gün önce ATM sırasında önünüze geçmeye çalışan, efendime söyleyeyim, yere çöp atan, kırmızı ışıkta geçen insanlarla aynı insanlar. Toplumsal hassasiyet, işte empati kurabilmek birazcık galiba buralarda önemli. İşbirliği halinde hareket edersek bence bilim insanlarının ve yetkililerin bu zor görevi, bu zor süreci daha rahat atlatması mümkün gibi geliyor bana. Tabii komplo teorilerine ve safsatalara da inanmamamız gerekiyor. Bunu unutmamak lazım. Şimdi birazcık yine bir tweet gördüm. Bir haber daha doğrusu bu. Etiyopya'da birkaç İtalyan varmış ve geri dönmek istemiyormuş diye. Dünya sistemi tersine mi dönüyor? Normalde yani biliyorsunuz Afrika ülkelerine bu tip izinler verilmezdi. Aman girmeyin, aman işte mülteci istemiyoruz filan diye. Şimdi bu biraz tersine dönmüş durumda. Acaba hani insanlık tarihi baştan yazılacak mı gibi bazı önermeler, birden böyle radikal önermeler geldi. Fakat buna karşıt da bir başka bir görüş var. Efendim işte virüs dediğimiz şey insan ayırmıyor. Sonuçta süper zenginler de pozitif test çıkanlar var işte. Yani bakanlar düzeyinde, devlet başkanları düzeyinde bunu yaşayanlar var. Sporcular var, birçoğunuzun tanıdığı. Efendime söyleyeyim işte Hollywood yıldızları var. Bunları biliyoruz. Yani korona testinin pozitif çıktığını biliyoruz. Peki ama yani bu şeye geliyor. Efendim virüs demokratik mi? Bununla ilgili bir yazı okumuştum. Bunu tartışıyordu. Şimdi virüs demokratik falan değil arkadaşlar. Yani şimdi bir kere birincisi onlarda pozitif sonuç çıkması test olmakla ilgili birincisi, biliyorsunuz. Yani test kit sayısı belli. Bunu söylemiştim. İkincisi bağışıklık sistemi diye bir şey var, biliyorsunuz. Şimdi hepimiz bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Yani işte ne yapıyoruz? İşte anneniz babanız muhtemelen size işte C vitamini tüketin filan demiştir. Böyle çok etkili olduğu için söylemiyorum ama yani her gün soğan ekmek yiyen insanla böyle sebzesini meyvesini ayrı ayrı dengeli bir şekilde tüketen bir insanın haliyle bağışıklık sistemi birbirinden farklı, değil mi? Şimdi böyle bir eşitsizliğin olduğu yerde ve kimileri halen mesela örneğin çağrı merkezi çalışanlarına ilişkin bir isyan gördüm. Hala çalışıyorlar. Özel sektörde bazı yerlerde hala çalışanlar var. Hem de toplu alanda çalışanlar var. Biz evde duranlar olarak aslında biraz şanslıyız. Onu söyleyeyim. Yani ben bir kamu çalışanıyım. Devlet üniversitesinde çalışıyorum ve hani işimi de çok seviyorum. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki benim şartlarıma sahip olmayan milyonlarca insan var bu ülkede. Dolayısıyla eşitsizlik söz konusuyken ben virüsün demokratik olduğuna falan ne yazık ki inanamıyorum. İkincisi, Amerika'nın ve Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkelerin muhtemelen olası bir aşıya sahip olup onun tekelini elde etmek isteyeceğini siz de tahmin etmişsinizdir. Yani bu şu anlama geliyor. Aşının olası bir işte aşı bulundu ve hani bu bir ülkede. Dolayısıyla işte patenti vesaire alındı. Şimdi bu ne demek? O ülkenin dünya kadar para kazanması, bizim de buna zor ulaşmamız demek. Peki aşı sosyal güvenlik sistemi zayıf olan veya iyi olsa bile sosyal güvenlik sistemi içerisinde dahil edilmeyen ülkelerde nasıl yaygınlaşacak? Yani devlet bunu karşılayamazsa nasıl alacağız? Parası olanı alabilecek. Değil mi? Paramız yoksa ne yapacağız? Yani artık Allah'a emanet. Şimdi bu siz şeyi herhalde herkes biliyordur. Jonas Salk'ı yani küçüklükten beri bize öğretti. Çocuk felci aşısını bulan ve hani bu konuda hiç patent istemeyen, hani patent falan yok yani, işte bu bütün dünya insanının armağandır diyen. Böyle bir şey beklemiyorum. Şimdi tabii bu bir yandan şey tartışmasına ilişkin de birkaç not vermek istiyorum. Bizim memleketteki bu aşı karşıtlığı. Şimdi iki noktaya ayıralım. İçinde bulunduğumuz sistem yozlaşmaya açık, evet. Yani bazı doktorlar, bazı sağlık kuruluşları ilaç firmalarıyla anlaşıp insanların daha fazla para harcamasını sağlamak istiyor olabilir. Veya ihtiyacınız olmadığı halde size mesela ekstradan ameliyat çıkartıyor olabilirler. Böyle çeşitli örnekler yaşamış olabilirsiniz. Şimdi çaydan yine bir yudum aldım. Bu bilim insanlarının suçu değil. Yani bilimsel faaliyet başka bir şey. Bilimsel faaliyetin piyasada alınır, bilimsel faaliyetin çıktılarının piyasada alınır, satılır hale gelmesi, yani metalaşması başka bir şey. O yüzden efendim kelle paça içelim. Efendime söyleyeyim. Aşı olmayalım. Aşı bizi kısır yapar. Aşı bizi bağımlı yapar gibi ne olduğu belli olmayan açıklamalara birazcık mesafeli durmanızı, naçizane tabii ki ben yine bu konuda uzman olduğumu söyleyeyim, tavsiye ediyorum. Şu yüzden işte en son teyit.org ortaya çıkardı. Çok meşhur bir kitabın, bakarsınız aşı ile ilgili Türkiye'de meşhur bir yazarın yazdıklarının çok da doğru olmadığını gösterdi. Bu işte Batı dediğimiz şey medeniyet, Batı medeniyeti neymiş gördük. İşte Batılılar pis, biz temiziz filan. Bu sorun böyle çözülmez. Bu sorun gerçekten böyle çözülmez. Yani şu an Türkiye'de aşı çalışması var mı bilmiyorum. Eğer Hıfzı Sıha Enstitüsü kapanmamış olsaydı var diyebilirdim, ama şu an ve bir açıklama böyle güçlü bir şeyde görmedim. Yine bilim insanları yapacak arkadaşlar bunları. Bilim insanları da 21. yüzyılda ne yazık ki çoğunluğu batıda yaşamayı tercih ediyor. Batılı olmasa bile. Dolayısıyla birazcık burada milliyetçi tepkilere girmeden insanlığın geleceğini düşünmekte fayda var. Şu açıdan söylüyorum. Yani yeni bir normale alışmamız gerekebilir. Spor için de böyle. Yani biliyorsun sporcular artık milyon dolarlar kazanan birer pop ikonu haline geldiler ve hani spor endüstrisi trilyon dolarlarla ölçülmeye başlanacak yakında. Yani sadece NBA 100 milyar doların üzerinde dolaylı katkılarıyla, yani yan istihdamıyla filan 100 milyar doların üzerinde değer üretiyordur. Bu kesin. Sadece takımların değeri zaten 40 milyar dolardan fazla. Takım değerini söylüyorum. NBA ekonomisi bundan çok daha fazla. Şimdi yani spor için, kültürel alışkanlıklarımız için, tüketim kalıplarımız için yeni bir dünya düzenine geçmemiz belki de şart. Şu yüzden şart. Günde ne kadar çöp tükettiğinize bakın mesela. Plastik şeyinden kartonlarına kadar bir kişi ne kadar çöp tüketebilir? Çöp üretebilir, özür diliyorum. Bu sizce sürdürülebilir mi? Bu soruya verdiğiniz yanıttan sonra bunu yanıtlamaya çalışın. Ben kendim için söyleyeyim. Sürdürülemez. Yani imkansız. Dünya okyanuslarının durumunu görüyorsunuz. Küresel ısınmaya ilişkin verileri görüyorsunuz. Ama şey yani virüs kapımıza dayandığı için biz aniden önlemler almaya başladık. Bundan 50 yıl sonra belki nefes alamayacağız. Şaka yapmıyorum. Gerçekten nefes alamayacağız. O yüzden süper zenginlerin, lüks içinde yaşayanların ve işte orta sınıf oluşturan bizlerin tüketim kalıplarını sürdürebilmesi mümkün değil. Bu nüfusu bu şekilde taşıyamaz dünya. Minimumda yaşasak hepimiz dünya bunu taşıyabilir. Yani doğa bunu taşıyabilir. Ama dünyayı yaşanamayacak bir yer haline getirmek üzereyiz. Yani bu virüsün sanırım bize hatırlatması gereken şey bu. Bu benim çok sevdiğim bir Interstellar çok sevdiğim bir filmdir Interstellar işte Yıldızlar Arası Nolan'ın. Tam onu şu an karşımda şeyi var afişe asılı sevdiğim için astım. Hani orada da insanlık dünyada başladı ama hani orada bitmeyebilir diye bir mottosu var biliyorsunuz. Böyle bir yere doğru gidebiliriz. O yüzden belki de bu evde otururken şunu düşünmemizde fayda var. Sadece tüketici olarak değil, büyük üreticileri düşünelim. Mesela bilmiyorum beni dinleyenler arasında Dilovası'nda oturan var mı? Hava kirliliğini ya da işte Elbistan'da oturan var mı? Bilmiyorum bunu. Sanayinin yarattığı hava kirliliğinin, çevre kirliliğinin sürdürülebilir olması mümkün mü? Yani çevreyi bu kadar kirletirken elbette hastalıklar çıkacak. Bu çok normal. İkincisi bu kadar insan et yeme alışkanlığı varken hayvanlar sadece yemek için üretilirken hiç bilmiyorum gezdiniz mi gördünüz mü bilmiyorum ama sütünden, derisinden, etinden, yumurtasından faydalanılan hayvanların hangi şartlarda yaşadığını birazcık araştırırsanız görürsünüz. Belki dediklerim daha iyi anlaşılır. Yani bu hayvanları küçücük alanlara tıkadık biz. Ya bu yarasa falan olmak zorunda değil. Bu hayvanları küçücük alanlara tıkadık. Bir tavuğun hayatını düşünün. Mesela tavuk yürüyemiyor arkadaşlar. O kadar hızlı kilo aldırılıyor ki hemen eti budu şişsin işte şeye yollansın Kentucky'de fried chicken olsun diye. Hayvan yürüyemiyor. Normal dışında şişiyor. Bundan 50 sene öncesine göre 5 haftada büyümesi beklenen tavuk 2 haftada büyüyor mesela. Bu olmazsa bu kadar insanın tavuk yiyemez. Biraz bunu böyle düşünün. Yani efendim GDO'lu. Tamam GDO'lu. O zaman evet bunlar GDO'lu. Birçok şey GDO'lu. Böyle şartlar söz konusuyken hayvandan kaynaklı virüslerin veya toksik maddelerin insanlara bulaşması çok normal. Çok normal. Yani özellikle çiğ tüketimin daha önce tüketilmeyen işte tırnak içinde vahşi sayılan hayvanların tüketilmeye başlamasının yani insanın kendini besin zincirinin en tepesinde bulmasıyla birlikte her şeyi kendisinin için var olduğunu düşünmesi bu çok bencil bir davranış bu arada. Kendi sonunu da hazırlayacak. Yani ben yani virüsün böyle bizim sonumuzu getireceğini falan düşünmüyorum ama bütün olarak, insanlık olarak daha önce alıştığımız kapitalist üretim ve tüketim tarzlarımızı değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ki bu hayatın bütün alanında böyle olmalı. Sadece bireysel olarak bir şeyi belki çözemeyiz, bir adım atarız, belki bir farkındalık yaratırız. Ama hayatın bütün alanında böyle olmalı. Yoksa benim sık sık sevdiğim iki tane söz var. Bunları sanırım burası yeri. Yani bunları görmezden gelirsek gerçek bir gün karşımıza çıkar biz görmek istemesek bile. Yani karanlık bir odada olduğumuzu düşünelim. Bu karanlık bir odada çeşitli objeler olsun. Elimizde mum veya fener hiçbir şey yok. Odada karanlık. Dolayısıyla biz göremiyoruz. Biz göremiyoruz diye arkadaşlar o objeler yok olmuyor. Onlar varlıklarını yitirmiyor. Sadece biz göremiyoruz. Işık yakarsak göreceğiz ama. İkinci sevdiğim söz de şey, yani sorumluluklarımızdan kaçınabiliriz. Yetkilileri o sorumlulukları almaya yönelik önlemler, o sorumlulukları üstlenmeye yönelik önlemler almalarını sağlamak istemeyebiliriz. Ama sorumluluklarımızdan kaçınmanın sonuçlarından kaçınamayız. Yani yarın öbür gün kutuplarda hiç buz kalmayınca, bütün büyük şehirlerdeki oksijen kalitesi düşünce, efendime söyleyeyim, temiz gıdaya erişim sorunumuz ortaya çıkınca evet diyeceğiz. Biz bir yerlerde yanlış yapmışız. Sonuçta şeyi unutmayalım. Yani bu virüs virüse yakalanlar suçlu insanlar falan değil. Değil mi? Yani tamamen masum olan insanlar. Ne kadar önlem alırsanız alın bir şekilde başınıza gelebilir. Yani evde oturmamız işte şansımızı, virüse yakalanma şansımızı azaltıyor ama küçük bir yerden bir şekilde bulaşabilir. Bunu unutmayalım. O yüzden hani virüs insan yapımı? Evet insan yapımı. Laboratuvarda mı üretildi? Hayır o anlamda demiyorum. Sistem olarak bizim yarattığımız sistemin bir sonucu. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bugün o yüzden şimdi verileri bir yenileyim bakayım mesela bir herhangi bir yenileme geldi mi diye. Evet ne yazık ki mesela şu an 7.949'a çıkmış dünya çapındaki ölü sayısı. 200 bine varmak üzere. Yani 200 bin arkadaşlar. Yani 200 bin koronavirüsü kişi sayısı toplam bugüne kadar teşhis konulan diyeyim. Çok az buz bir sayı değil. Bu muhtemelen daha da fazla. O yüzden insanların, özellikle yetkililerin ve bilim insanlarının, gerçek bilim insanlarının önerilerine uyması gerektiğine inananlardanım. Şunu da söyleyeyim. Şimdi bir tane, şimdi isim vermeden söyleyeyim. Türk televizyonlarında biliyorsunuz, şimdi şey söyleyeyim hani. Herkes evde mutlu olmak için İtalyanları görmüşsünüzdür işte dans ediyorlar, müzik söylüyorlar balkonlarda. Bizim pek öyle adetimiz yok. Biz öyle şeyleri pek sevmeyiz. Yani işte ne bileyim evde resim yapalım. Aile kendi içinde konuşsun filan. Böyle şeyleri pek yoktur insanların. Genelde televizyon izlenir bizde. İletişimimiz zayıf bir toplumuz. O tip böyle estetik zevklerimiz biraz yoksul bir memleket olduğumuz için de pek yoktur. Ve çok kavgaya müsait bir durum bir kere. Bunu söyleyeyim. Aman dikkat yani kavga etmemeye çalışın. Ya işte kitap okumak gibi kendi kendine eylemleri birazcık daha mantıklı olabilir. Şimdi televizyon izliyoruz. Televizyonda izliyoruz yani. Profesörler çıkıyorlar. Herhangi bir konuda işte uzmanlar çıkıyorlar. Türkiye sosyolojisi üzerinden analizler yapıyorlar işte. Bu bizde şöyle olur, böyle olur. İşte bakan şöyle bir uyarıda bulundu falan diye. Gerçekten onları izliyor muyuz yoksa duymak istediğimizi duymaya çalışıyoruz. Şimdi bir tane film var biraz eski. Özür diliyorum. Bir yudum daha alayım. Okan Bayülgen'in oynadığı sanatsal açıdan rezil bir film var. Kanalizasyon diye. Ama Türk toplumunu kanalizasyon diye iyi ayrı şekilde yazılıyor. Ama bildiğimiz kanalizasyon. Türk toplumunda televizyon kültürünü çok iyi anlatıyor. Ne izliyoruz biz diye. Biz birazcık uzmanların bizi rahatlatmasını isteyen bir toplumuz. O yüzden mesela yakın gelecekte şöyle bir tehlike olacak diyen tahminde bulunan uzmanı pek dinlemeyi sevmiyoruz. Bu nedendir ki en son açıklanan istatistik toplumun neredeyse yarısının önlem almadığını gösteriyor. Önemli bir kısmı koronavirüsün gerçekliğine inanıyor ama neredeyse yarısı önlem almıyormuş. Bu umarım kötü sonuçlara neden olmaz diye buraya bir virgül koyuyorum. Şimdi sizin sorularınıza geçmek istiyorum. Dediğim gibi en baştan biraz dağınık gittiysem kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz böyle duygusal dışa vurum şeklinde oluyor. Şimdi sırayla alıyorum. Önce Sinem Bek Boğa'nın sorusu. Kendisi benim öğrencim de aynı zamanda. 2 sene önceki makro dersimizden bir atıf yapmış. Uzun uzun işlerin daha kötüye gideceğinizi anlatmıştınız. İşte resesyona gireceğimizi söylemiştiniz. Resesyon arkadaşlar durgunluk yani dünya ekonomisinin büyüyememesi demek. İktisatçı olmak bazen acı diyor. Her şeyi önceden görmek birazcık acı diyor. Hani homo economicus, homo economicus denen şey işte rasyonel hareket eden ekonomik insan demek. Sevinsek mi, üzülsek mi bilemedik diyor. Şöyle özetleyeyim. Yani bu bir ekonomi podcast'i değil. Yani meraklısı için ben başka şekilde anlatırım ama şöyle özetleyeyim. Bütün alışkanlıklarımızı değiştireceğimiz yeni bir normale doğru gidiyoruz. Hem iktisadi olarak, hem politik olarak, Hem kültürel olarak hem de aklınıza ne varsa günlük hayatınızda sizle dirsek temas kuran her olay, olgu, kişi, kurum hepsi yeni normale doğru gidiyor. Artık işte büyüme duracak. Böyle merkez bankaları oturup bunu da söylemeyeyim. Yani para saçarak sorun çözemeyecek. Bunu göreceksiniz. Ve insanlık zenginlik biriktirememeye başlayacak. Bu da sistemin sarsılması demek. Ben bunu uzun süredir bekliyorum. Bu arada virüsten bağımsız. Ben 2008 krizinin bitmediğini düşünenlerdenim. Uzun dönemli bir buhran dönemine girebiliriz. Bu ilişkiler sürdürülebilir değil. Bakın şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Daha basit bir örnek vereyim. İnsanlık tarihinde süper güçlü hükümdarlar oldu, değil mi? Ama bunlar aynı zamanda çok zengindi. Roma'da, Mısır'da, işte imparatorluklar çağında. Çok zengin, kişisel serveti çok fazla olan insanlar oldu, hükümdarlar oldu. Şimdi buradan işi Rockefeller'a falan getirecek değilim. Şuna getireceğim. İnsanlık tarihinin bildiğimiz yazılı, ölçebildiğimiz kadarıyla işte ölçmek bu yüzden önemli. Ölçebildiğimiz kadarıyla insanlık tarihinin hiçbir döneminde bugünkü kadar gelir ve servet adaletsizliği olmadı. Hiç. En adaletsiz dönemimizi yaşıyoruz. Bakın, biz belki işte evimizde çay içebildiğimiz, bu podcast'i dinleyebildiğimiz, ben de kayıt edebildiğim için mutluyum. Benim mesela işte zevkim sevdiğim filmleri, eski kitapları almak, işte bazen param varsa kitap plak almak filan. Bir nevi böyle arşivcilik. Bunun büyük versiyonunu yapan, koleksiyon halinde çalışan insanlar var. Yani işte bir tabloya 50 milyon dolar verebiliyor. Yatı var. Helikopterle geziyor filan. Bu süper zenginlerin varlığı bir yanda nüfusun çok az kısmı, bir yanda da az önce söylediğim, programın bir kısmında söyledim, suya erişemeyen insanlar var. Şimdi bu sürdürülebilir bir ilişki değil ve bu sorunu devletler çözemeyecek bence. O yüzden yeni bir toplumsal norma doğru ilerliyoruz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu gelecekte ne olur bunu bilmiyorum ama özellikle bizi dinleyenler arasında Z jenerasyonundan olanlar olduğunu biliyorum. Yani işte şimdi 20'li yaşların 20 yaş civarında olanlar. Onların yeni bir toplumsal düzene yönelik taleplerinin belirleyici olacağını düşünüyorum. Sanırım bu soruya yanıt verebilmişimdir. Şeye gelelim. Sezgin'in sorusuna. Salgın ekonomik anlamda nasıl fırsata dönüştürülebilir? Ekonomik durgunluğun işsiz ordusunu büyütebileceği öngörüleri var. Devletler buna dur diyebilir mi? Sevgiler demiş. Devletler buna dur diyebilir ama para saçarak değil, doğrudan üretime katılarak. Bakın bugün İspanya bütün sağlık kuruluşlarını kamulaştırdı. Biz de böyle yapmalıyız. Sağlık ve eğitim piyasaya bırakılamaz. Bunlar insan hakkıdır. Bu benim görüşüm. Yanlış diyebilirsiniz. Ben bu görüşü çok uzun süredir savunuyorum. Beni yakın çevrem bilir. Yani bunu söylediğim insanlar var. Fırsattan kasıt şöyle diyelim. Bu ekonomik sorunu çözmek için devletler bugüne kadar uygulanan neoliberal politikalar yanlıştı. Yani her şeyi piyasaya bırakmak yanlıştı. Piyasa sorunları çözemez. Biz artık işin içerisinde var olacağız. Eğitim, sağlık gibi alanlarda doğrudan üretime katılacağız. Yani mesela az önce söylediğim Hıfzı Sıha Enstitüsü'nün Türkiye'de yeniden açılması gibi. Bu alanlarda var olacağız ve yöneteceğiz. Hatta gerekirse tekel olacağız. Derlerse orta vadede insanlığın refahı için olumlu bir adım atılmış olabilir. Yoksa işler piyasaya bırakılacaksa arkadaşlar işsizlik bizi bekliyor ne yazık ki. Zaten dünya çapında işsizlik yaygın. Yani bu iklim krizinin yanında bir de yoksulluk sorunundan bahsetmiştim. Yani bu hastalık, iklim krizi vesaire gibi sorunlara yoksulluk hala orada duruyor. Biz şimdi iklim krizini konuşuyoruz ama Türkiye'de bir sürü işsiz insan var. Daha önemlisi Türkiye'de bir sürü evsiz insan var. Onlar ne yapsın? Değil mi? Şimdi bu sorun, şimdi işi özel sektörde bırakırsanız şunu diyecekler. Ben iş yapmıyorum, dükkanım kapalı, güle güle diyecek size. Sizi çalıştırmak zorunda değil çünkü. Üretim aracının sahibi o. Dolayısıyla devlet burada mutlaka, mutlaka ama para basarak değil, faizlerle değil, doğrudan üretime katılarak sistemin içerisinde ana rolde yer alması gerekiyor. Bu biraz Keynesçilik gibi gelebilir size. Kısa vadeli söylüyorum ben. Uzun vadeli çözümden falan bahsetmiyorum. Ben yani o konuda zaten şudur budurluk gibi bir şeyim yok. Bu sorunun kısa vadede atlatılabilmesi için. Bu hem mevcut sistemin de uzun vadede var olmasını sağlayabilecek bir şey. Yani aslında sisteme de yarar devletin var olması, mevcut yapıda, üretimde var olması. İşte o yüzden mesela dezenfektan üretiminde bile kullanılan şeker fabrikalarını kapatmamalıydık. Dolayısıyla hatta bununla ilgili Sadi Uzunoğlu hocamızın birkaç şeyi vardı, okuyabilirsiniz. Fazla iktisadi olmasın diye çok girmiyorum. Ama çok beğenirseniz ben böyle ara ara Efe Can'dan ve Orçun'dan ayrı ekonomi podcast'ı açarım, merak etmeyin. Devletlerin bu konuda keskin önlemler alması gerekiyor. Mesela Fransa'nın açıkladığı plan gibi. Yani mesela Türkiye'de işinden olma tehlikesi olan özel sektör çalışanlarının veya geliri olmayanların, evde kalın diyorsunuz da bu insanlar fatura ödüyor arkadaşlar. Yani biz de fatura ödüyoruz. Yani çocuk evde, anne baba çalışsın veya çalışmasın, bu çocuğa ne yedireceğiz? Yani Türk insanı, Türk ailesi şeydir, böyle kendi minimumda yaşar, çocuğuna en iyisini vermeye çalışır ama gelir yoksa ne yapacağız? Dolayısıyla belli bir süre daha radikal bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan herkese doğrudan nakit yardımı yapılabilir. Enflasyon falan da olmaz, merak etmeyin. Çok küçük bir enflasyon olabilir. Belli bir gelirin altındaki herkes demeyeyim, şimdi süper zenginlerimiz de var. Belli bir gelirin altındaki herkese direkt olarak yardım yapılabilir. Şeyi düşündüğünüzde yani küçük bir servet vergisi bu işi çözer. Küçük. Çok da büyük bir sorun olmaz ekonominin geneli için. Ama işte burada biraz sınıfsal dinamikler devreye giriyor. Şimdi bakıyorum, bir soru daha vardı galiba. Evet, Burak'ın sorusu. Kapitalizmin eksileri daha çok göz önüne çıktı. Son günlerde bunun avantajını kullanan insanlar suçlanıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Ha şey, işte maskelerin, bilmiyorum şu an, benim maskem yok bu arada. Ben öyle, o şeye girmedim. 300 liraya falan satıldığı söyleniyor. Efendime söyleyeyim, belki bazı bölgelerde işte kolonyalara falan da zam yapanlar olmuştur. Şimdi bu arkadaşlar, bu bize özgü bir şey değil. Ama bize özgü yanları var. Şöyle var. Yozlaşma. Şimdi biz toplum olarak, hani size söyledim ya, sıra beklemeyen, işte kırmızı ışıkta geçen, diğerini düşünmeyen, süte su karıştıran insanlar olduğu sürece bu yozlaşma hali var olmaya devam edecek. Fakat bu insanlar birden böyle olmadı. Annenizin, anneannenizin hayat deneyimlerine baktığınızda şimdi yaşadıklarımız arasında ciddi farklar olduğunu göreceksiniz. Sistem bizi buraya itti. Türkiye 1980'den sonra buraya doğru savruldu. Bu tesadüfi bir şey değil. O yüzden son Bart'tan o alıntıyı yaptım. Mevcut iktisadi düşünce, yani insanların, biraz materyalist bu, insanların davranışları, materyalist bir söz bu, sistem tarafından, o toplumsal iklim tarafından belirleniyor. Şeyi düşünün, bu sadece bugün özgü değil ki. İşte havalimanındaki patlamada 100 dolar isteyen taksiciler. Yanlış söylemiyorum değil mi? Galiba böyle istenmişti. Deprem zamanı ben 99'u yaşayanlardan biriyim. Yarım litre suya 5 lira isteyenler. Ekmeğe 5 lira isteyenler. O 20 sene öncesinin fiyatıyla söylüyorum. Şimdiyi düşünün. Bunlar hep vardı. Ama bunlar mesela 1960'larda çoğunlukta değildi. 1970'lerde, 70'lerin başında diyeyim, çoğunlukta değildi. 1980 dönüşümüyle beraber bütün dünya nasıl dönüştüyse Türkiye de öyle dönüştü. Ha, bizim farkımız şu. Buna ilişkin bir denetim mekanizması olmadığı için olayı gündelik örnekler üzerinden okuyoruz ve hani toplumsal iklimi okumak veya buna ilişkin bir alternatif üretmesi gerekenlere yönelik bir baskımız yok. Ya da bu alternatifi biz üretelim, alternatif bir politik alan üretelim gibi bir derdimiz yok. Ne yapıyoruz? İşte domates diyelim tarlada 1 lira, işte pazarda 10 lira diyoruz. Bunu şikayet ediyoruz sadece. Şimdi bu sözlü şikayet ama. Bu aynı şey mesela şununla da ilgili. Ben derslerde de söylerim hep. Herhangi bir konuda şikayet eden öğrencilerime şunu söyleyeyim. Bunu yazılı bildirdiniz mi? Yani. Bu birazcık toplumsal tepkiyle dönüşebilecek bir şey. Bizim elimizde tek başına güç yok. Yani gidip herhangi bir web sitesinde 300 liraya satılan ürünün sahibini bulup ne yapıyorsun sen diyemeyiz. O bize diyecek ki serbest piyasa kardeşim, alma o zaman. Değil mi? Yani serbest tırnak içerisinde. Hani ticaret mukaddestir diyecek. Tamam. Peki biz buna karşı ne yapabiliriz? Bu konuda yetkisi olan kurumlar var değil mi? Yani Ticaret Bakanlığı'nın yetkisi var. Fiyatları kısmen de olsa 70'lerdeki kadar olması da denetleyebilir. Kaç kişi bu konuda gerçekten şikayette bulunmuştur sizce? Ha tabii Ticaret Bakanlığı'nın haberi yok mu? Elbette var. Ama size şeyi anlatmaya çalıştım. Toplumsal tepki yoksa hükümet kendi kendine durup bir şey yapmaz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi şeye bir daha bakayım. Tweetimin altında kaçırmak istemiyorum. Hepinize yanıt vermeye çalıştım elimden geldiğince. Şu an yine bakıyorum. Hocam NBA'de nostalji yapıp eskilere gitseniz çok iyi olur demiş bir arkadaş. Evet onu da yapacağız. Yani bu benim ekonomi birazcık basketbolun dışına kayan podcastlerim hani ana eksenimiz değil, bunu zaten söyledim ben. Onu yapacağız arkadaşlar. NBA konuşacağız. Euroleague konuşacağız. Birazcık böyle retrospektif bir şeyler yapacağız. Zaten bunun sözünü verdim. Ben Twitter'da bol bol okuma ve hani film önerileri veriyorum. Meraklısı takip eder. Yani istiyorsanız bakabilirsiniz. Birçok film ve kitap önerim var. Hatta bu konuda öneri verenleri de paylaşıyorum. İşte online müzelerden filmlere kadar filan, kitaplara kadar birçok öneri paylaştım. Meraklıları için hani kendi okuduğum şeyleri de paylaşıyorum. En son galiba Mahfi İlmez Hoca'nın bir şeyini paylaşmıştım. Bir daha bir bakayım müsaadenizle. Evet, kendi okuduğum, en son okuduğum şeyi de söyleyeyim. En son Namık Kemal'den İntibahı okudum. O bitti. Bugün onun kaydına giriyorum. Bir de bizim bir okuma grubumuz var. Onunla ilgili bir makale okumuştum. Neyse. Şeyi söylemek istiyorum. Hani ben de basketbolu çok özledim. Basketbola geri dönmek istiyorum. Ama sizlere bugün umarım hepinizi mutlu edecek bir program olmuştur. Ahmet Arif'in bir şiiriyle, sevdiğim bir şiiriyle veda etmek istiyorum. İçeride şiiri. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Bu içinde bulunduğumuz duruma da epey uygun. Tırnak içerisinde içeride kelimesini karşılıyor ve hikayesi de güzeldir. Hani hikayesini okumanızı tavsiye ediyorum. En azından bakmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle, haberin var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim, uğruna ölümlere gidip geldiğim, zulamdaki mahzun resim, haberin var mı? Görüşmecim, yeşil soğan göndermiş. Karanfil kokuyor cigaram. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Memleketimizin dağlarına bahar gelmesi umuduyla arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.